Ayrım 22.
İyi Alman. Funk ve ortakları çelik fabrikasında kıdemli ustabaşı olan Ivan Karlovich Şivayi'yi patronu bir projeyi gerçekleştirsin diye Tver kentine göndermişti. Bu konuda 5 ay kadar çalıştıktan sonra genç karısı yanında değil diye öylesine can sıkıntısına kapıldı ki hiç iştahı falan kalmadı, hatta 2 keresinde gözyaşlarına bile boğuldu. Moskova'ya dönüş yolculuğu sırasında gözlerini kapadı, nasıl da eve varacağını, aşçıları Maria'nın nasıl kapıyı açacağını, karısı Natasha'nın bir sevinç çığlığı atarak nasıl da boynuna sarılacağını düşledi. "Beni beklemiyor," diye düşündü. "Böylesi çok daha iyi. Beklenmedik sevinç en iyisidir." Akşamleyin vardı Moskova'ya. Hamal bavullarını almaya gittiğinde Ivan Karlovich istasyon büfesinde 2 şişe birayı mideye indirmeyi becerdi. Bira keyfini yerine getirmişti. Arabacı onu istasyondan Presnia'ya doğru götürürken söylendi durdu. "Arabacı baksana, seni iyi arabacı. Ben Rus halklarını severim. Sen Rus insanısın, benim karım da Rus insanı. Ben de Rus insanıyım. Benim babam Alman ama ben Rus insanıyım. Keşke şu Almanlıktan kurtulsam." Aşçı Maria açtı kapıyı. Adamın tam da düşlediği gibi. "Sen Rus insanısın, ben de Rus insanıyım," diye söylendi bavullarını kızın eline tutuştururken. "Biz hepimiz Rus halkıyız. Dilimiz de Rus dili. Natasha nerede?" "Uyuyor." "Uyandırma onu öyleyse. Şşt, kendim uyandıracağım. Korkutmak istiyorum. Sürpriz yapacağım. Şşt." Uykusu gözünden akan Maria bavulları alıp mutfağa girdi. Kendi kendine gülümseyerek, göz kırparak, ellerini ovuşturarak, parmak uçlarına basa basa yatak odasının kapısına yaklaştı. Ivan Karlovich gıcırdayacak korkusuyla kapıyı özenerek açtı. Karanlıktı, sessizdi içerisi. "Ödünü patlatacağım onun," diye düşündü bir kibrit çakarken. Ama zavallı Alman. Kibritinin mavi kükürdüğü alev aldığında karşısına çıkan resim şuydu işte. Duvara yakın olan yatakta karısı uyuyordu. Başının üzerinde yorgan vardı. Yalnızca çıplak ayakları görünüyordu. Öteki yatakta da upuzun bıyıklarıyla kızıl saçlı bir dev yatıyordu. Gözlerine inanamadı Ivan Karlovich. Bir kibrit daha çaktı. Tam 5 kibrit çaktı peşi sıra ama resim aynı inanılmazlıkta, korkunçlukta, sarsıcılıkta kaldı. Almanın bacakları titremeye başladı. Omurgasından aşağı bir ürperti dolaştı. Biranın yarattığı bulut ansızın yitip gitti. Sanki bacaklarında 3 aşağı 5 yukarı ruhu çırpınıp duruyordu. İlk aklına gelen şey, ilk dürtüsü iskemleyi kapıp tüm gücüyle uyuyan adamın kızıl kafasına indirmek, sonra da vefasız karısını çıplak bacağından yakaladığı gibi camdan savurup paldır küldür kaldırıma çarpmaktı. "Yo, hayır, bu yetmez," diye karar verdi biraz düşündükten sonra. "Önce onları rezil rüsva edeceğim. Önce gidip polise, ailesine bildireceğim. Sonra öldüreceğim." Paltosunu sırtına attı. Bir dakika sonra yine sokaklardaydı. Acı acı ağlamaya başladı. Hıçkırdı, insanların nankörlüğünü düşündü. O çıplak ayaklı kadın bir zamanlar zavallı bir terzi kızcağızdı. Ona kendisi mutluluk getirmiş, Funk ve ortaklarından yılda 750 ruble kazanan eğitimli bir ustabaşının karısı yapmıştı. Eskiden hiç kimse değildi o. Oda hizmetçisi gibi basma elbiselerle dolanır dururdu ortalıkta. Şimdi ise onun sayesinde eldivenler, şapkalar takıyor, hatta Funk ve ortakları bile ona hanımefendi diyordu. Nasıl da hain, düzenbaz şu kadınlar diye düşündü. Sanki kendisine çılgınca aşık olmuş da ondan evlenmiş gibi yapmıştı. Natasha her hafta Tver'e sevgi dolu mektuplar göndermişti. "Ah o yılan," diye düşündü Şivayi sokakta yürürken. "Ah ne diye bir Rus'la evlendim ki? Ruslar kötü, barbar, köylü. Keşke Rus olmaktan kurtulsam. Allah benim belamı versin." "Ama yani asıl şaştığım şey de," diye düşündü, "benim yerime kızıl kafalı bir hayvanı seçmesi. Aşık olduğu kişi Funk ve ortaklarının patronu olsaydı neyse ne, belki bağışlayabilirdim. Ama cebinde 10 kapayı bile olmayan itin birine aşık olması. Ah zavallıyım, çaresizim ben." Şivayi gözlerini silip meyhaneye girdi. "Bana kalem kağıt ver," dedi meyhaneciye. "Yazı yazmak istiyorum." Titreyen elleriyle ilk önce karısının Serpuhov'da oturan ailesine mektup yazdı. Kendisi gibi saygıdeğer ve eğitimli bir ustabaşının sürtüğün teki olan o kadınla yaşamak istemediğini, onların yani anne babasının domuzcuklar olduklarını, kızlarının da bir domuzcuk olduğunu, ona kalsa topunun da işte biliyorlar ya. Sonuçta gelip kızlarını o kızıl saçlı it oğlu itle birlikte alıp götürmelerini, onları yalnızca ellerini kirletmemek için öldürmediğini söyledi. Meyhaneden çıkıp mektubu posta kutusuna attı. Sabahın 4'üne dek sokaklarda dolandı durdu, acısını düşünerek. Kupkuru bitkin görünüyordu. Yaşamın, yazgının, şu acı alayının, yani canlı olmanın aptallığı, saygın bir Alman'a yakışmadığı sonucuna vardı. Karısından da, kızıl saçlı adamdan da intikam almamayı kararlaştırdı. Yüce bir âli cenaplık gösterisiyle kadını cezalandırmak en iyisi olacaktı. Gidip ağzıma geleni söyleyeceğim ona diye düşündü ve eve doğru yürürken, sonra da kendi canıma kıyacağım. Mutlu olsun bakalım kızıl kafalı adamıyla. Onların yoluna çıkmayacağım. Nasıl öleceğini düşledi. Suçluluk duygusuyla karısının nasıl kahrolacağını. Evet, bütün dünyalığımı, bütün malımı, mülkümü ona bırakacağım diye mırıldandı kapı zilini çalarken. O kızıl kafa belki benden daha iyi bir erkektir. Belki o da yılda 750 ruble kazanıyordur. Aşçı Maria kapıyı açınca onu gördüğüne bu kez şaştı. Natalya Petrovna'yı çağır bana, dedi. Paltosunu çıkarmadan, onunla konuşmak istiyorum. Birkaç dakika sonra genç karısı, yalın ayak, üzerinde geceliğiyle, yüzünde ürkmüş bir anlatımla karşısında duruyordu. Hıçkırarak, kollarını havada savurarak aldatılmış koca, ''Her şeyi biliyorum,'' dedi ona. ''Beni kandıramazsın. Kendi gözlerimle gördüm o kızıl kafa iti, o koca bıyıklıyı.'' ''Sen aklını kaçırmışsın,'' diye haykırdı karısı. ''Kes şu bağırıp çağırmayı, kiracıları uyandıracaksın.'' ''Kızıl kafalı iti yani.'' ''Bağırmayı kes dedim sana. Şu haline bir bak. İçmekten aklın başından gitmiş, bas bas bağırmaktan da. Şimdi doğru yatağa bakalım.'' ''O kızıl kafayla aynı yatakta yatmaya hiç niyetim yok. Elveda.'' ''Sen bütün bütüne aklını kaçırmışsın,'' diye haykırdı öfkeyle karısı. ''Sana kiracı aldığımı söyledim ya.'' Eskiden bizim olan odaya bir çilingirle karısı taşındı. Ha? Ha? Ne çilingiri? Kızıl saçlı bir çilingirle karısı. Ayda 4 rubleye kiraladım odayı. Kes şu bağırtıyı, uyandıracaksın onları. Alman'ın gözleri dışarı uğradı. Karısına bakıp kaldı, sonra da başını eğdi. Ya! Diye fısıldadı. Az sonra Ivan Karloviç'in Alman ruhu canlandı yine. Keyfi yerine geldi. ''Sen benim küçücük Rus'umsun,'' diye söylendi. ''Aşçı da Rus, ben de Rus'um. Hepimizin de dili Rusça. O çilingir, o çok iyi bir çilingir. Gidip onu kucaklamak geliyor içimden. Funk ve ortakları da çok iyi bir Funk ve ortakları. Rusya muhteşem bir ülke. Keşke Alman olmaktan kurtulsam.'' Çeviren Oya Dalgıç. A. Çekonte imzasıyla. Oskolki. Sayı 4. 24 Ocak 1887.